Ayrım 11.
Hacı Bektaş Velayetnamesinden. Hacı Bektaş Ahi Evren. O zamanlar Kır şehrinin adı Gül şehriydi. Camileri, mescitleri, medreseleri çoktu, mamurdu. Şehirde müderrisler, bilginler, olgunlar vardı. Bunların içinde Ahi Evren adlı bir er de vardı ki Denizli'den Konya'ya, oradan Kayseri'ye gelmiş, Kayseri'den de kalkıp Gül şehrine gelerek yerleşmişti. Fütüvvet ehlinin ulusuydu, fakat aslını soyunu nereli olduğunu kimse bilmez, çünkü gayb erenlerindendir. Onu Sadreddin-i Konevi aleme bildirdi. Bu erin birçok kerameti vardır, gün gibi meşhurdur. Hacı Bektaş'la Ahi Evren birbirlerini pek severlerdi. Hatta Ahi Evren bir gün sohbet ederken, kim dedi bizi şeyh edinirse onun şeyhi Hacı Bektaş hünkârdır. Molla Celaleddin-i Şemsi-i Tebriz derviş yaptı. Nasıl derviş yaptığını anlatırsak anlatacağımız şeyleri anlatmaya vakit kalmaz. İsteyen Molla'ya ait menakıpta bulur. Molla derviş olunca şehrin bütün bilginleri Selim Han-ı Gazioğlu Kılıç Arslan'ın oğlu Sultan Ali Yüddin Keyhüsrev'e gidip bir derviş geldi dediler. Ne yaptıysa yaptı, Molla Celaleddin'i bizden ayırdı. Emret gene bize katılsın. Padişah o dedi bunca kitap okumuş, bunca bilgili bir er, erenlerden biri gelmiş, onu derviş yapmış, o da dervişlere katılmış. Şimdi ben gel dön onlara katılma diyemem, bu doğru bir şey değil ben diyemem. Bilginler padişahın bu sözüne incindiler, yanından çıktılar. Böyle zalim bir padişahın hükmettiği şehirde oturmamız caiz değil dediler. Hepsi birden bir perşembe günü Konya'dan çıkıp Arabistan'a doğru yola koyuldular. Ertesi cuma günü Konya'da hiçbir yerde ezan okunmadı. Bu hali padişaha bildirdiler. Sultan Alaaddin bir adam gönderdi. Olayı Şeyh Sadreddin-i Konevi'ye bildirdi. Bilginleri geri getirmeye bir çare bulsun dedi. O gün Sadreddin'in tekkesinde bir topluluk vardı. Pilavlar, zerdeler pişmiş, türlü türlü yemekler hazırlanmıştı. Konya'daki ne kadar yoksul varsa oraya toplanmıştı. Sadreddin-i Konevi padişahın gönderdiği adamdan bu sözü duyup şu olayı öğrenince Nakı İbin'i çağırdı. Tez dedi katırıma bin, Denizli'ye git. Bağda bir bağcı var, şu şekilli. Bizden selam söyle, şeyh seni çağırıyor de. İkiniz de katıra binip hemen gelin. Nakıyıp katıra binip gidince Sadreddin-i Konevi yemekleri indirtti. Yalnız bir kişilik yemek ayırttı. Katır 40 adımda Denizli'ye vardı. Bir bağın kapısının önünde durdu. Nakıyıp içeri girip bağcıya şeyhin selamını söyledi, davetini bildirdi. Ahi Evren bağ sahibine gidip bize sefer düştü dedi. Gel bağına sahip ol. Bağ sahibi bu gelen kimseye asmadan üzüm devşir, ver de yesin dedi. Ahi Evren o söylediğin asma dedi, nerededir? Bağ sahibi bunca zamandır buradasın, asmayı bilmiyor musun deyince Ahi Evren, ben dedi bağı beklemeye söz verdim, asmayı dikmeye, beklemeye değil. Bağ sahibi kendisi gitti o asmadan bir nice salkım üzüm getirdi. Yediler. Sonra ikisi de katıra bindiler, gene 40 adımda Konya'ya geldiler. Ahi Evren hemen yürü dedi, o bilginleri şehre çevir, cumanın vakti geçmeden gelsinler. Ahi Evren şeyhin izniyle kalktı, 3 adımda çarşamba suyunun üst yanında bilginlere erişti. Bundan böyle dedi, gitmeye yol yok size. Bilginler Ahi Evren'in sözünü dinlemediler. Ahi Evren, ey yer dedi, bunları tut. Yer bütün bilginlerin atlarını, develerini, katırlarını dizlerine kadar yuttu. Bilginler aman dediler, yer bizi salıversin, dönelim. Ahi Evren, ey yer dedi, bırak bunları. Yer hemen bunları salıverdi. Bunun üzerine gene gitmeye başladılar. Ahi Evren, yer dedi, tut bunları. Yer bu sefer de dizlerine kadar yuttu. Aman'a geldiler, salıverdi. Gene gitmeye koyuldular. Ahi Evren hiddetle yer dedi tut. Bu sefer hepsini memelerine kadar yuttu. Özür dilediler, gene salıverdi döndüler. Ahi Evren çabuk olun dedi, cumanın vakti geçmesin. Ama kuşluk şimdi dediler, nereden varacağız? Ahi Evren gözlerinizi yumun dedi, yumdular. Açın dedi, açtılar. Bir de baktılar ki Konya'nın içindeler. Hepsi yerli yerine vardı, cuma kılındı. Bundan sonra Şeyh Sadreddin Ahi Evren'in belini bağladı, icazet verdi ona. Bir zaman Konya'da kaldı, sonra Kayseri'ye gitti. Ahi Evren 7 renkte bir sahtiyan boyardı. Bu üstü örtülü bir kapta dururdu. Biri gelip deri istese besmeleyle elini atan ne renkte ve kaç tane sahtiyan istiyorsa çıkarır verir, parasını alırdı. Kaç yüz sahtiyan istense verirdi. O zaman zenaat ehlinden bir vergi almak adetti. Gammazlar Kayseri Sancak Bey'ine burada ulu bir üstad tabak var, işçileri, çırakları çok, her gün dilediği kadar deri satıyor, ondan da vergi almak gerek dediler. Kayseri Bey'i birkaç adam gönderdi. Yarın o da şu kadar mal versin, yoktur derse bu şehre geleli işlediği günün vergisini alın dedi. Kullar tabakhaneye gittiler, baktılar ki kapı kapalı, ortada kimsecikler görünmüyor. Kapıyı açıp içeriye baktılar, bir dene görsünler. Tabakhanenin içi evrenle dopdolu, hepsinin gözleri külhan alevi gibi parlamada, ağızlarını açıp kendilerine karşı kükrüyorlar. Akılları başlarından gitti, kaçarak beye geldiler, gördüklerini haber verdiler. Bundan sonra Ahi Evren Kırşehir'e geldi, orada yerleşti. Birçok kerametler gösterdi. İsteyenler menakıbında bulalar. Ahi Evren'e hünkârdan bahsettiler, kerametlerini söylediler. Hünkârı görmek, onunla görüşmek istedi. Suluca Karahöyük'e doğru yola çıktı. Bu hal hünkâra malum oldu. O da Kırşehir'e doğru yola düştü. Kırşehir'in yakınında bir tepe vardı. Oradan Kırşehir görünürdü. O tepenin üstünde buluştular. Oturup sohbet ettiler. Sonra vedalaştılar. Hünkâr Suluca Karahöyük'e döndü. Ahi Evren de Kırşehir'ine gitti. Hacı Bektaş bir kere daha Ahi Evren'i görmek için Kırşehir'e hareket etti. Ahi Evren'e malum oldu. O da karşı çıktı. Tepenin üstünde birbirleriyle buluştular. Sohbet sırasında Ahi Evren, erenler şahı dedi, ne olurdu burada bir pınar olsaydı da abdest almaya, içmeye yarasaydı. Hünkâr mübarek eliyle bir yeri eşti. Arı duru güzelim bir su çıktı, akmaya başladı. Ahi Evren gene, erenler şahı dedi, bir gölgelik ağaç da olsa sıcak günlerde gölgelenilirdi. Hünkâr, ne olur ahim dedi. Ahi Evren'in kayak ağacından kesilmiş bir sopası vardı. Onu aldı, bir yeri kazıp dikti. Bir anda yeşerdi, yapraklandı. Biraz daha sohbet ettiler, vedalaşıp yerlerine gittiler. O ağaç büyüdü, nice zaman durdu. Sonra Kırşehir'den biri geldi, o ağacı kesti, evine kullandı. Ahi Evren oğulları iyi etmedin dediler. Orası Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli ile Ahi Evren'in buluştuğu yerde. Aşıklarının, muhiplerin ziyaret yeriydi. Sana hayırlı olmaz bu. Gerçekten de az bir zaman sonra o adam öldü, evi yıkıldı. Onunla beraber o ağacı kesenler de yok oldular. Mir müddet geçti, pınar da battı, fakat yeri hala bellidir. Hacı Bektaş-ı Veli gene bir kere Ahi Evren'i ziyaret için yola çıktı. Ahi Evren de onu karşıladı. Buluştular, esenleştiler. Biraz sohbetten sonra Ahi Evren, ''Padişahım'' dedi, ''bugün lütfetseniz de bize gitsek.'' Hünkâr kabul etti, Ahi Evren'in tekkesine gittiler. Kırşehir halkı duyup geldi, hünkârla görüştüler, elini ayağını öptüler, himmetini aldılar. O sırada Kalacuk kadısı padişahın emriyle Kırşehir'i teftişe gelmişti. Ahi Evren'in tekkesine geldi. Erenlerin bir araya toplanmış olduğunu gördü. Hünkârın elini öptü, yer gösterdiler, geçip oturdu. Hünkâr kadıya ne için geldiniz diye sordu. Kadı, padişah emretti, bu şehirde bir olay olmuş, onu teftişe geldim dedi. Hünkâr, bari adam akıllı teftiş edebilecek misin dedi. Kadı, adam akıllı teftiş edemeseydim beni memur etmezlerdi deyince hünkâr, biz dedi bunca zamandır teftiş edelim dedik, bil düşünceyi güttük. Fakat sonucunda şaşırdık kaldık, künhüne eremedik gitti. Bu söz kadıya pek tesir etti. O sırada hünkârın yüzüne baktı, kendisine bir hal geldi. Coştu, esredi, 3 gün kendisine gelemedi. 3 gün sonra kendisine geldiğinde kadılığı teftişi bıraktı. Hünkârın ayağına düştü, teslim oldu. Hünkâr yanındaki halifeye emretti. Halife kadıyı tıraş etti, taç giydirdi. Kadı derviş olduktan sonra Kalacuk'a gitti. Orada hünkârın kerametlerini anlattı. Birçok kimseyi muhip etti. Bunların önüne düştü. Hünkârı ziyarete gitmek için yola düştüler. Yolda otlu sazlı bir alana geldiler. Gördüler ki orada bir bölük kara canavarı yatmada. İçlerinden biri üstlerine vardı. Canavarcıklar kaçtılar. O adam bir yavru yakaladı, birinde bir çan varmış, canavarın boynuna takıp salıvermek istedi. Kadı, gelin etmeyin, erenler ziyaretine gidiyoruz, bu doğru bir iş değil, hayvanlar bunun sesini duyunca korkudan kaçmadan kendilerine helak ederler dediyse de dinletemedi. Yavrunun boynuna çanı taktılar, o öbürlerine yetişeyim diye koştukça çan sesinden ürken canavarlar kaçmaya koyuldular. Adamlar da bunu görüp gülüştüler, yollarına revan oldular, yara yara Kırşehir'ine geldiler. O sıralarda hünkâr Kırşehir'e gitmişti. Ahi Evren'le Gölpınar'ında sohbet ediyordu. Bunlar da hünkârın orada olduğunu duyup geldiler. Hünkârın elini ayağını öptüler. Hünkâr bunlara bakıp dedi ki, ''O hayvancıklar size ne yaptı da o yavruyu tutup boynuna çan takarak bırakırsınız? Çanın sesini işiten hayvancıklarının kimisi kaça kaça helak olur, kimisi ölüm haline gelir. Hakk'a giden hakkı uğrum hakkı için hiçbir yerde alnımız terlemedi. Ancak o yavrucuğun ardından yetişip boynundan o çan alınıncaya dek alnımız terlemedi. Ancak o yavrucuğun ardından yetişip boynundan o çanı alıncaya dek alnımız terledi. İşte o yavruya taktığınız çan. Hünkâr çanı gösterince hepsi de şaşırdı. Elini ayağını öperek özür dilediler. Erenler suçlarını bağışladı. Kadılıktan dönüp derviş olana da senden dedi. Dervişlik kokusu gelmedi. Derviş olanın hiçbir yaratılmışa eziyet etmemesi gerekir. Kadıya icazet verdi, sofra çırağı alem sundu. O yerin beyine selam söyle, seni ona şirin gösterelim. Dilinden biz söyleyelim de o köyü sana vakfetsin dedi. Kadı muhiplerle kalkıp yola düştü. Kalacuka varınca beye selam söyledi. Bey hünkârın dediği gibi orasını kadıya vakfetti. Şimdi onun soyuna oralarda şeyh oğulları derler. Mevlana Celaleddin Rumi. Horasan'dan gelerek Anadolu'ya yerleşen Anadolu pirlerinden en çok tanınanı şüphesiz ki Mevlana'dır. Anadolu toprağı insanını en çok etki alanına alan pirlerinden Mevlana ve Hacı Bektaş adları bazen birlikte bazen de karşı karşıya anılır. Anadolu'ya belki de aynı amaçla gelen bu iki pirden birisi kenti, diğer birisi de kırsal toprakları seçerek Anadolu'ya bugüne kadar damgasını vurmuşlardır. Mevlana Celaleddin Rumi Anadolu topraklarına babası Bahaeddin Veled ile birlikte gelmiş, Alaaddin Keykubat'ın daveti üzerine Selçuklu başkenti Konya'ya yerleşmiştir. Celaleddin Rumi Horasan'ın Belh kentinde 1207 yılında dünyaya gelmiş, yörenin aydın ulemalarından o günün söylemiyle ermiş kişi, bugünün söylemiyle Profesör Bahaeddin Veled'in oğlu olma şansıyla doğuyor ve yaşamını aydın bir ortamda sürdürerek gençliğe merhaba diyor. Sultanül Ulema ünvanını taşıyan Bahaeddin Veled, Belh'ten Nişabur kentine geçiyor. Burada devrin önemli velilerinden büyük mutasavvıf Feridüddin Attar'la tanışıyor. Bu iki bilgin birlikte bir müddet fikir alışverişinde bulunuyorlar. O zaman genç Celaleddin de babasının yanında bulunmaktadır. Feridüddin Attar bu sırada genç Celaleddin'i hayli etkilemiştir. Esrarname adlı yapıtının iki yazma nüshasından birisini Celaleddin'e vermiştir. Bahaeddin Veled ve oğlu Celaleddin Anadolu'ya gelmeden önce bir süre yörede dolaşırlar. Bu sıralarda hacca da birlikte ziyarette bulunurlar. Dönüşte Halep ve Şam'ı da dolaşarak Moğol istilası yüzünden Horasan'dan kaçarak buralarda toplanmış bulunan zamanın bilginleriyle de tanışma fırsatını buluyorlar. Çağının en büyük bilginlerinden olan Muhiddin Arabi ile de karşılaşırlar. Birlikte iyi ilişki içine girerek dostluklarını geliştirmişler. Bu dostluk Konya'da da devam etmiştir. Moğol saldırısı Horasan bilginlerini birer birer Anadolu topraklarına akarken, Bahaeddin Veled ve oğlu Celaleddin Erzincan kapısından Anadolu'ya merhaba diyerek Larende'ye yerleşirler. Burada delikanlılık çağının doruğunda bulunan Celaleddin, Gevher adlı güzel kızla evlenir. Bahaeddin Veled ve oğlu Celaleddin'in ünü bilim dünyasında iyice yayılmıştır. Bilime büyük değer veren Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın davetine uyan baba oğul, çevresiyle birlikte Konya'ya yerleşerek burada öğretmenliğe başlarlar. Selçuklu uleması Bahaeddin Veled'in derslerini kaçırmazlar. Bahaeddin Veled ölünce yerine oğlu Celaleddin derslere devam eder. Bu sıralarda babasının öğrencilerinden ünlü bilgin Seyyid Burhanettin Tirmizi, genç Mevlana'nın daha iyi yetişmesine yardımcı olur. Konya'da aldığı bu bilgilerle yetinemeyen Mevlana seyahatlere başlayarak Halep ve Şam'da yeniden medrese öğrenimi görür. Mevlana çeşitli bölgelerde dolaşması, onun tasavvuf konusunda İslam'ın kurallarına göre yetişmesi ve fikirlerini de bu doğrultuda yayması bu genç bilgini Konya dışına çıkartmamıştır. Medreselerde verdiği dersler Kur'an hükümlerine göre biçimlenmektedir. İslam'ın kurallarına başlangıçta sıkı sıkıya bağlı bulunan Mevlana, ne zamanki Şems-i Tebrizi ile tanışmış, dünyasında ve kafasında büyük bir değişiklik meydana gelmiştir. Tebrizi'nin savunduğu fikirlerin kendi görüşleriyle de bütünleşmesine neden olmuştur. Alevi tarikatlarından İsmaili tarikatına bağlı Şems-i Tebrizi, Mevlana'yı öylesine bir etkilemiştir ki, kendi oğulları bile Mevlana ile ters düşmüş babasına karşı gelir olmuşlardır. Mevlana artık çevresinde de değişiklik yaparak dünyalık bütün maddi şeylerden uzaklaşmış, kendisini inandığı davanın büyüsüne kaptırmıştır. Celaleddin Rumi gerek babasından gerek Seyyid Burhan tam anlamıyla zahitane ve mütekiyane telakiler almıştır. Bu yüzden bir taraftan tedris ile diğer taraftan Gazali'nin şeriat hükümleriyle birleştirdiği tasavvuf esaslarıyla uğraşıyordu. Lakin bu esnada Şems Tebrizi adlı bir dervişin Konya'ya gelerek Mevlana ile buluşmuş olması, onun maneviyatı üzerinde şiddetli ve değiştirici bir tesir yaptı. Dipnot, Fuat Köprülü, Türk Edebiyatı'nda İlk Mutasavvıflar, sayfa 219.
Ayrım sonu.